Ayrım 7. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 69. Günlerdir birbirimizi görmüyorduk. Hınca hınç dolu meydanın tam ortasında tesadüfen karşılaştık seninle. İkimiz de tuttuk. Uzak ve küskündük. Dilimizdeki kırık dökük, bir iki sözcük de hiçbir şeyi saklamaya yetmiyordu. Tam o sırada meydanı dört bir yanından taramaya başlayan otomatik silahların altında bir anda bütün sözler bitti. Yalnızca kurşunlar ve çığlıklar. Kalabalıkla birlikte dalgalanan, dalgalandıkça sürüklenen, yayılan dehşet. Çığlıkların ve kurşunların altında oradan oraya koşuşan şaşkın ve korkulu insanlar. Ben de onların arasındaydım. Seni kaybetmiştim. Kalabalıkla birlikte sürükleniyordum. Ayağım takıldı ve yere düştüm. Çok kalabalık, çok sıkışıktılar. Kalkamadım. Belim, sırtım, başım. İnsanlar panik halde koşarak üzerinden geçip giderlerken bayılmışım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir ara sesini duyar gibi oldum. Haydi Barış, çabuk kalk. Değil ayağa kalkmak. Kımıldayacak halim bile yoktu ama sen vazgeçmedin. Kollarıma sımsıkı yapıştın. Neden sonra kanter içinde beni ayağa kaldırdın. Yere düştüğümü anlayınca durup beni beklemişsin. Kalabalığa karışıp gitmemişsin. Az sonra yan yana Dolmabahçe'den aşağı doğru koşarken minnetle sana dönüp bayılmıştım. Beni kaldırmasaydın ezilip ölürdün belki dedim. Yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle dönüp bana baktın. Şimdi ödeştik oğlum dedim. Seni Dalyan sahilinde şişmiş bir torba gibi sudan çıkardığım günü hatırlatarak. Ödeşmeler. Çeyrek asır geçmiş üzerinden o günlerde o meydanda neler olup bittiğini kimse hatırlamak istemiyor artık. Uzun süredir düşünmüyordum. Ben de unutmuştum aslında. Yalnızca bir iki fotoğraf. Deli gözlerle kalabalığa bakınarak kardeşim, kardeşim diye bağıran sarı saçlı kız. İki büklüm olmuş, kucağındaki çocuğu sağa sola saplanan kurşunlardan korumaya çalışarak koşan genç adam. Çocuğun yüzünde katılıp kalmış o sessiz çığlık. Durdurak bilmeyen bir yağmur gibi asfaltı döven kurşunlar. Otelin tepesindeki otomatik silahlı adamı gördün mü gerçekten? Ya yerlerde yatan cesetler? Hepsini gördün mü? 1 Mayıs meydanında fena tırsmıştın diyorsun. Doğru korkmuştum. Ama kim korkmadı ki? O gün o meydanda yüz binlerce insandık. 1 Mayıs 1977 hepimizin ruhuna kazınmış, bu toplumun içine işlemiş bir büyük travma değil mi? Sen daha iyi bilirsin ya, travmalarla baş etmek zordur. İşte bu yüzden geçmişi hatırlamak istemem ben. Yine de ara sıra hiç olmadık bir yerde aklımdan gelip geçerler. Sinemle yan yana uzanmış televizyonda bir film seyrederken durduk yere o küçük çocuk gelir aklıma. Nereden çıkıp geldiğini bile hatırlayamam önce. Sadece bir yüz. Sessiz, zamansız, kimliksiz. Sonra bütün meydanı dolduran çığlıkları hatırlarım. Belim, sırtım, başım. O zaman yanı başımda yatan kızıma sımsıkı sarılırım. Sinem de bana sarılınca içim rahatlar, aklımdakileri bir çırpıda kovar, filme dalarım yeniden. Aylar sonra bir alışveriş merkezinde tam pazar kahvaltısını cevizli mi yoksa zeytinli ekmek mi alsam derken önümden gelip geçen bir kadın ya da bir ses o sarı saçlı kızın deli gözlerini çağırır zihnime. 25 yıl önce kardeşim, kardeşim diye bağırarak yanımdan gelip geçen. O gün o meydanda kardeşini bulup bulamadığını merak ederim. Bir an için. Sonra her şeyi unutur, cevizli ekmeğin derdine düşerim yeniden. Unutmak lazım. Kimse hatırlamak istemiyor bunları artık. Hatırlamak istesek de, istemesek de 70'li yılların sonları sadece siyasal olarak değil, ekonomik olarak da zor yıllardı. Kuyruklar, yokluk, kara borsa. Porno filmlerin alıp başını yürüdüğü sinemada da işler eskisi gibi değildi. Bildiği işten başka bir şey de gelmiyordu babanın elinden. O yaz içi kan ağlayarak Dalyan'daki bahçeli evinizi bir kısmı nakit, gerisi kat karşılığı müteahhite vermişti. Aldığı parayla bir süre daha dayanma gücü bulacaktı en azından. İnşaat süresince Ataköy'de müteahhidin size verdiği bir dairede yaşayacaktınız. Dernekten ayağımı kestikten sonra ara sıra babanla bir araya gelip o derin sohbetlerimizi sürdürüyordu. Ama senin de hayatlarımızın gündelik rutini hepten farklılaşmıştı. Pek sık görüşmüyorduk artık. Belki de bu yüzden taşınacağınızı duyduğuma çok etkilenmemiştim. Sonradan anladım ki yokluğun yavaş yavaş koyacaktı bana. O yıllarda şimdiki gibi taşıma şirketleri yoktu. Kadınlar denkleri kolileri yapar, sonra evin gücü kuvveti yerinde erkekleri yükleyip taşırdı eşyaları. Babanı sevip sayan bir iki ışık işçisi, Güney, bir de seninle ben. Sabahın erken saatinde başlayıp akşam üstüne kadar eşyayı yükledik. Bütün gün kendimizi yapılacak işe vermiştik. Her şey yüklenip de kamyonun kasası kapanınca sahiden gittiğinizi anladım galiba. seni kaybettiğime ancak o zaman inandım. Baban öyle kamyon şoförünün yanına oturdu. Işıkçılarla güney bir minibüsle gelmişlerdi. Annenle sen de onlarla gidecektiniz. Ayrılmadan önce ayaküstü birbirimizin sırtına vurup bir iki çakalaştık. Sonra herkes yerine geçti. Önden kamyon, arkadan minibüs, bahçeden çıkıp yavaş yavaş uzaklaşarak gözden kayboldular. Siz gözden yetince olduğum yerde dönüp bomboş kalan eve, terk edilmiş bahçeye baktım. Babanın yıllardır çalışmayan arabası kirpas içinde bahçenin bir köşesinde duruyordu. Kıyıda köşede beleş sinemasının izleri vardı. Akşamları sırtımı dayayıp film seyrettiğim kestane ağacı. Yıllarca gelecek programa bağrını açan akasya. Etrafında her gece sabahlara kadar oturup sohbet ettiğimiz, Nazım şiirlerini ilk kez babanın ağzından duyup ezberlediğimiz mermer masa. 7 yıllık anılarla yüklü bahçenin ortasında yapayalnız kalmıştım. Sanki giderken birlikte yaşadığımız her şeyi o denklerin, kolilerin arasında kamyona yükleyip götürmüşsün gibi gelmişti bana. Bitmişti. Seni kaybetmiştim artık. 22 yaşımda her şeye arkamı dönmüş, yapayalnızdım. Domuzluğundan dönüp de tek laf etmedim. Ama senin de o sırada kendini tam da böyle hissettiğini, birkaç yıl sonra yalnızlığın gerçekten de dibine battığımız günlerde tedirgin, yılgın, bezgin, kalabalığın içinde bir dost yüzünün her şeye bedel olduğu o günlerde Kalamış'ta derme çatma bir rakı masasında öğrenecektim. Sana Nisan'ı getirdiğim gece. Yo, birkaç gün önceydi. Nisan'ı getirdiğinde telaşlıydın. Hemen çıkıp gitmiştin evden. Doğru, birkaç gün önceydi. Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Amma da hazin bir geceydi. Ağlamış mıydık o akşam? Aslında biz hiç ağlamadık ama çok gözyaşı döküldü masaya. O zaman da hesabı görülecek çok şey birikmişti. Burgaz'daki o kan revan geceden beri. Babam müteahhitten aldığı paranın bir kısmıyla Burgaz adadan bir ev almıştı. Uzun süre kullanılmamış, bakımsız, yeri de biraz sapı olduğundan ucuz bir evdi. Yıllarca bahçe içinde bir evde oturduktan sonra Ataköy'deki apartman dairesine sığışamamıştı sizinkiler. Burgaz'daki ev tam onların gönlündeki gibi kocaman bir bahçe içindeydi. Her zaman Adalı soyadının hakkını vererek yaşadı bizimkiler. Yiğit göçmeni olan annen değil miydi? İkisi de göçmen çocuklarıydı ama burada doğmuşlar. Uzaktan akrabaydılar zaten. Unuttun mu? Babam nasıl da gurur duyardı Giritli bir şecereye sahip olmaktan. Babanın da Giritli olduğunu unutmuşum. Ya, tarih bu yüzden tehlikelidir zaten Barış Bey. Ehil olmayan ya da daha kötüsü art niyetli adamların eline düşerse tatlı tatlı yoldan çıkarır adamı. Buraya kadar bir yanlış yaptın mı? Hikaye bitmedi daha. Göreceğiz. Siz Ataköy'e taşındıktan birkaç ay sonraydı. Buluşup birlikte adaya gidecektik. Böyle bir zamandı. Yağmur yağdı, yağacak bir Ekim günüydü. Serindi ama biz yine de vapurda dışarıda oturmuştuk. Havadan sudan konuştuk. Okuldan, derslerden, ailelerimizden, kızlardan söz ettik. Ara sıra da politikadan. Politika bir süredir hassas bir konu olmuştu aramızda. Politik meseleler üzerine konuşmaya hakkım olmadığını düşünüyordun. Çünkü beni bir hain, bir dönek olarak görüyordum. Dönek belki ama hain olmadığım belliydi. Daha çok bencil, çıkarcı ve korkak olduğunu düşünürdüm. Asıl bencil ve çıkarcı olsaydım dernek köşelerinde gecelemeye devam eder, annemi de Almanya'dan, ablamdan gelecek 3 kuruş marka muhtaç ederdim. Bak Barış, belki de bu senin için son fırsattır. Kendine karşı dürüst ol ve düşün. Kurtarmaya çalıştığın hayat gerçekten annenin kimiydi? Ya sen hiç düşündün mü, içine ettiğin hayat sadece senin kimiydi? Bak görüyorsun işte, hala konuşamıyoruz. Sen dinlemeyi hiç öğrenmedin ki Yağmur. Taşındığımız günün telaşında, ayaküstü görüşmemizi saymazsak, birlikte meydandan çıkıp da toz toprak içinde eve vardığımız 1 Mayıs gününden beri doğru dürüst görüşmemiştik. O arada babamın ölümünden sonra dükkanın başına annem geçmişti. Ben de bir yandan okuldaki hocalardan birinin desteğiyle yeni kurulmuş araştırma şirketlerinden birinde çalışıyor, bir yandan da okula gidip geliyordum. Babamın ölümünden sonra içinde kendimi güvensiz, yalnız ve galiba biraz da haksızlığa uğramış hissettiğim bambaşka bir dünyada sıkışıp kalmıştım. Yıldızlı Beleş sineması gecelerimi, Dalyan sahilinde bıraktığım ilk gençliğimi, küçük babamın tozlu kömürlük çatılarında yitirdiğim çocukluğumu özlüyordum. Sen o günlerden elimde kalan tek şeydin. Seninle sohbeti özlemiştim. Söylenecek öyle çok biriktirmiştim ki içimde. Söze bile gerek yoktu aslında. Sanki bir karabasanın içindeydim de daha iskelede elini omzuma Koyar koymaz beni boktan bir talihsizlik eseri içine düştüğüm bu dünyadan alıp ait olduğum yere, o eski avare günlerimize götürecektim. Keyfimin iyice kaçık olduğu günlerdi galiba. Neden bilmiyorum. Aylar sonraki buluşmamıza kendimce böyle bir anlam yüklemiştim. Sense hiçbir şeyin farkında değildin. O gün yol boyu bir Sinan abiden söz ettin bana. Kendine kolay kolay idol beğenemezdin ama belli ki bu Sinan abi bayağı etkilemişti seni. Birkaç aydır görüşmediğimiz o dönemde sen de sendikanın basın yayın dairesinde çalışmaya başlamıştın. Sinan o vesileyle işçi gösterilerinde grevdeki fabrikalarda çekim yaparken tanışmış, kısa sürede büyük bir hayranlıkla bağlanmıştın ona. Grev çadırlarında ateşli konuşmalar yapıp herkesi bir anda ayağa kaldıran, anlaşanlı patronlarla pazarlık masasına oturup onlara kan kusturan, en zor şartlarda bile gözünü budaktan sakınmayan bir adamdı. Ucundan kan damlayan kalemiyle, derya misali bilgisi ve hikmetiyle, mangal gibi yüreğiyle gecesini gündüzüne katıp devrimi bugünden yarınlara taşıyacak bir öncüydü, bir kahramandı senin gözünde Sinan abi. Bak, bunu hiç fark etmemiştim. Sen Sinan'ı kıskandın. Alakası yok. Kıskançlık değildi. Ben sadece içimdeki boşluğun bir benzerini senin de taşıdığını düşünmüştüm. Hayal kırıklığına uğradım galiba. Yerimin bu kadar kolay doldurulmuş olmasını hazmedemedim. Kolay ha? Buradan Sinan'a yönelik bir küçümseme mi sezmeliyim? Sinan'a karşı bir küçümseme ya da dediğin gibi kıskançlık duysaydım, yıllar sonra dönüp geldiğinde ona iş teklif eden ilk kişi ben olmazdım Yağmur. Yapma Barış. Seninki mastürbasyon. Kabul etmeyeceğini bal gibi biliyordum. Senin gibilerin dünyasında bir yer kapmaya gelmedi ki o buraya. Başka bir dünya yok oğlum. Sizin gibilerin kas kafasını almadığı da bu. Belki de haklısın. Şimdilik başka bir dünya yoktur belki. Ama siz de bu dünyanın içine ettiniz. Paranızla, iktidarınız, gücünüz, hırsınızla öyle sıkış tepiş doldurdunuz ki bu dünyada bize yer kalmadı. Hele dur bakalım Yağmur Bey. Az toparla kendini de in o tanrı katlarından. Benim ne tarafta olduğuma sen mi karar vereceksin? Sözlü sınav değil bu. Beyana dayalı hiç değil. Hayatın içinde yavaş yavaş, çaktırmadan herkes kendi yapıyor bu seçimi. Üstelik sen o kadar da yavaştan almadın, yıllar önce bir gecede bitiriverdin işi. Her zamanki gibi nankörsün. Siz talan edilmiş devrim güçlerinin mağdur kalıntıları olarak ortalıkta küçük ölçekli kahramanlar gibi dolaşırken yıllarca hepinizin eteğini kim topladı?
Bencil ve korkak olduğunu söyledim ama vicdansız demedim. Neyse, yıllardır biriktiremediğimiz meseleyi bu gece halledecek değiliz ya, adaya gidiyorduk. Dedim ya, serin bir akşamdı ama biz eve vardığımızda baban bahçede mangalı hazırlamıştı bile. Anne de çınırın altındaki masayı o güzelim mezeleriyle donatmış, mutfakla bahçe arasında koşturup duruyordu. Hep söylerim ya, yemek konusunda Adaya teyzenin üzerine kimseyi tanımam. Annenin elinin değdiği her şeye sihirli bir lezzet katardı. Giritli kadınlardan el aldım ben. Bildiğim her şeyi annemle kayınvalidemden öğrendim der, alçak gönüllü bir gururla sunardı hazırladıklarını. Henüz başı kapalı değildi ama o yıllarda da dindar bir kadındı. Sırf babanın gönlü olsun diye yaptığı mezeleri her seferinde "Allah'ım sen bilirsin, yine de günah yazma" diye koyardı rakı sofralarına. Keyfi yerindeyse baban gülerdi onun bu hallerine. Yok değilse kadıncağız da dünyayı dar ederdi. Ama Adoş da öyle kolay kolay sinip susan kadınlardan değildi. Hele inançları söz konusuysa adeta ilahi bir güç kazanır, o cesaretle verip veriştirmeye başlardı. Biliyorum, sen dünyada da ahirette de bana güveniyorsun. Sanıyorsun ki bana tutunup kolayca geçeceksin Sırat Köprüsü'nden. Bu çocukların da aklını çeldin, iyi mi oldu? Onların hesabını da sana soracaklar. Ah, çok üzülüyorum Zafer Bey sana, çok. Allah günahlarını affetsin. Bilmem ki, Sırat Köprüsü diye bir şey sahiden var mı? Varsa köprüyü geçerken Adalet teyzenin Zafer amcaya bir faydası oldu mu? Yoksa Zafer amca gerçekten de içtiği her duble rakının, bu arada Adoş'un söylediği gibi bizimkilerin de hesabını vermek zorunda mı kaldı? Eğer öyleyse korkarım Zafer amca hala o köprüden inememiştir. İkinci dublelerin sonuna geldiğimizde hem bayağı ısınmış hem de sohbeti iyice derinleştirmiştik. Mevsim bittiği için adadan el ayak çekilmişti. Koca sokakta ışığı yanan tek ev sizinkiydi. Ağzımızdan çıkan sözler etrafımızı saran ıssız bahçelerde, insansız evlerin sımsıkı kapalı pencerelerinde, sessiz kaldırım taşlarında çoğalıp büyüyerek masamıza geri dönüyordu sanki. Bilmiyorum, belki de biz bağırıyorduk, her zamanki gibi memleketi kurtarma derdindeydik ama üzerinde anlaşamadığımız, paylaşamadığımız mesele tam olarak neydi hatırlamıyorum. Sen o yıllarda konu politikaya gelip dayanınca babanla da anlaşamıyordun artık. Bense çocukluğumdan beri Zafer amcaya karşı çıkmayı kolay kolay göze alamazdım. Masada ikiye bir kalmanın öfkesiyle ve galiba sıcak kavganın içinde olmanın üstünlüğüyle uslubun birden saldırganlaşmıştı. Derken politikayı da, memleketi kurtarmayı da unutuverdik, tartışma yavaş yavaş ikimizin arasında ve kişisel bir zeminde yol almaya başlamıştı. Sen beni baştan beri sağlamcı, hesapçı, uzlaşmacı olmakla suçluyordun, ben de seni serüvenci ve romantik olmakla. Masanın iki ucunda karşılıklı oturuyorduk. Bir ara baban içeri girmişti, o zaman önündeki rakıdan büyük bir yudum alıp bardağı sertçe yerine bıraktın ve üzerime doğru eğilip sesini biraz alçaltarak, bu arada bana bir böceğe bakar gibi bakarak yavaş yavaş tane tane konuştun. Bayılırsın onu buna yaltaklanmaya. Çünkü eziksin. Şimdi de babama yaranmaya çalışıyorsun. Hep birilerinin en sevdiği çocuk olmaya çalıştın zaten. Elimdeki rakı bardağı havada öylece kala kaldım. Şaşırmıştım. Ağzından çıkan sözler, gecenin karanlığında nereden geldiği belli olmayan, sesi kulağımda tiz bir ıslık gibi çınlayan kırbaç darbeleri gibiydi. Yaltaklanma, eziksin, yaranma. Şaşırmış ve hazırlıksız yakalanmıştım. Ben de sana bir şeyler söylemek istedim ama beceremedim. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Bardağı başıma diktim ve baban masaya dönmeden, kimseye de bir şey söylemeden yerimden kalkıp sessizce evden ayrıldım. Aşağıya indiğimde vapur saatine daha çok vardı. İskelede beklemedim. Pişman olur da arkamdan gelirsin diye korkarak bir saate yakın ara sokaklarda dolaşıp durdum. Hava bütün gün yağdı yağacak gibiydi zaten. Ben yüreğim elimde sokaklarda deli divane dolaşırken birden boşaldı. Aniden şiddetlenen rüzgarda karışık yağıyordu. Sicim gibi vuruyordu insanın yüzüne. Boğazımda koca bir yumruk, yağmurun altında iliklerime kadar ıslanırken 7 yılı aşkın dostluğumuzu düşünüyordum. İlk gençlik yıllarımızda eften püften nedenlerle yetişip kakışmalarımızı saymazsak hiç kavga etmemiştik biz seninle. Tamam, son zamanlarda birbirimizden uzaklaşmıştık ama bunun ardında kişisel nedenler aramak aklıma bile gelmemişti. Bana karşı bir öfke, bir kızgınlık biriktirdiğini fark etmemiştim. Tersine babamın ölümünden beri içimde sessizce büyüttüğüm kırgınlığı anlamanı bekliyordum. Ne olursa olsun yılların emeğiyle kurulmuş sağlam bir dostluktu bizimki. Şimdi ilk kez bu dostluğun hiç hak etmediği, belki de taşıyamayacağı kadar ağır kelimeler saçılmıştı ortalığa ve ben 22 yaşımın aklıyla zihnimdeki kelimeleri bir sıraya koyup da işin içinden çıkamıyordum. Hayatın bizi bir yol ayrımına getirip bırakmış olduğu ihtimali aklıma geliyordu elbette ama o da içime sinmiyordu. Az önceki rüzgar bir fırtınaya dönmüştü artık. Ağaçların dallarında patlayan, iki katlı evlerin kapılarını, panjurlarını çarpıp camlarını döven, plastik çöp kutularının kapaklarını uçuran deli bir fırtına vardı adada. Saçak altlarına, dükkan önlerine sığınarak iskeleye doğru yürürken genzimi yakan, ciğerlerimi sızlatan bir soğuk işledi içime. Tepeden tırnağa bütün bedenimi titreten bir ayaz. Ben bu sabah ölüm haberini alana dek bir daha hiç o geceki gibi üşümedim. Unutmadım. Sonraki yıllarda birçok kez yeniden hatırladım o geceyi. Bence o gece seninle benim 33 yıllık geçmişimizin tek kırılma anıdır. Önceki 7 yılda farkında bile olmadan bir denge kurmuştuk aramızda. Ölçüsü senin elinde olan bir denge. Okulu kıracağımız günleri de, gezip tozacağımız kızları da sen seçerdin. Sonra okuduğumuz kitaplar, girip çıktığımız kapılar, söylediğimiz şarkılar, içinde yüzdüğümüz sular. Hepsine sen karar verdin. Ben sadece seninle birlikte, senin yanında olayım istedim. Aynı soğukta üşüyelim, aynı güneşte ısınalım istedim. Babamın ölümünden sonra bir yorgunluk, bir bıkkınlık çökmüştü üzerime. Bilmiyorum, belki de senin peşinde koşmaktan yorulmuştum artık. Yine de dedim, sağlam bir dostluktu bizimki. Uzak düşmedik, her zaman bastığımız toprakta, soluduğumuz havada birdi. Dosta düşmana karşı sırt sırta verdik hep. Koruyup kolladık birbirimizi. Ama o geceden sonra hayata karşı bir daha hiç yan yana gelmedik seninle. Bir daha hiç aynı rüzgara vermedik yüzümüzü. Aynı sıcaklığa kavrulmadık. Senin yüzüne çarpıp içine işleyen soğuklar benim için yalnızca omuzlarımı yalayıp geçen hafif bir serinlikti. Senin gözlerini kör eden güneş benim başımın üzerinden usulca geçip gitti. Senin sağın benim solumdu ve senin baktığın ufuk çizgisi benim önümde yoktu artık. Sırt sırta vermişliğimiz hiçbir zaman yetmedi bize. İkimiz de hep yan yana olmayı özledik. Gel gör ki o geceden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yine de inat ettik. Yıllarca bu dostluğu kendimizle birlikte bağıra çağıra, vura kıra, küse barışa sürükledik. Haklısın, sır sırta vermiş heykeller gibiydik. Yüzüne bakmayı özlemişim. İkimiz de bir parça kımıldasaydık. Ama sen çok inatçıydın. Benim de çok yolum vardı. Haksızlık etme kendine Barış. O kadar da kötü değilsin. Yo, şimdi düşünüyorum da sen haklıydın aslında. Her zaman biraz ezik bir çocuk oldum ben. Etrafımda beni seven, takdir eden birileri olsun istedim. Benim için hazırlanmış bir yer yoktu bu dünyada. Güvenceleriyle gelenlerden değildim. Başkalarının beni koyacağı yerde var olacaktım. Bunu daha o gencecik yaşımda anlamıştım belki de. Okulda hocalarıma, dernekte yöneticilere, iş hayatında üstlerime hep iyi görünmeye çalıştım. Her yerde başka bir açığım vardı. Ama hepsini örtmenin, saklamanın bir yolunu buldum. Hiçbir mekana aykırı düşmedim. Okulda iyi bir öğrenci oldum. Başka şansım yoktu. Çok yakışıklı bir çocuk değildim, zengin de değildim. Çalışkan çocuk olarak dikkat çekmeyi, sevilmeyi, takdir toplamayı başarabilirdim. Öyle yaptım. 2 yılı aşmayan dernek hayatımda ise en zayıf noktam bir küçük burjuva olmaktı. Orası için yeterince yoksul değildim yani. Boğaziçi'li bir çocuktum önü sonu. Potansiyel olarak güvenilmezdim, kaypaktım. Dibine kadar devrimci oldum orada da. En etkileyici, en parlak, en ateşli cümleleri ben kurdum. En çok ben okudum, en çok ben konuştum. İştenliğime, cesaretime, kararlılığıma herkesi inandırdım. Babam ölünce erken yaşta çalışmaya başladım. İş dünyasında da elimden tutup beni hızla yukarılara taşıyacak kimse yoktu. Ben de çalıştığım kurumları hep hayatımın bir parçası yaptım, onlarla özdeşleştim. Varımı yoğumu, bütün enerjimi onlara harcadım. Onların çıtasını yükselttikçe ben de yükseldim. Ama kimse inkar edemez, her yerde, her zaman eşek gibi çalıştım. Hazır sofralara oturmak hiç kısmet olmadı bana. 3 perdeli bir oyun gibi oldu bu, öyle değil mi? Olsun. 3 perdede de rolümü iyi oynadım ben. Seyirciyi inandırmayı başardım her zaman. Niye biliyor musun? Çünkü hep samimiydim. Bütün rollerime sonuna kadar inandım. Her seferinde bir hayat boyu o rolü oynamayı hazırladım kendimi. Sonra bir baktım ki sahne değişmiş. O zaman da oyun dışında kalmaya razı olmadım. Senin gibi mızıkçılık edip küsmedim. Oynamayacağım demedim. Uğraşıp didindim ve yeni bir rol edindim kendime. Kolay olmadı ama ne olursa olsun altta kalmamayı başardım. Kimse beni bunun için suçlayamaz, öyle değil mi? Sen kendini akladıktan sonra ne yapsaydım? Kaybetmeye mi alıştırsaydım ruhumu? Hanginiz acıyacaktınız bana? Elimden tutup kaldırmaya kimin gücü yeterdi? Senin mi? Sinan'ın mı yoksa Güney'in mi? Anladık. Güç sende artık. Ben de ya. Haklı olanın değil, güçlü olanın kazandığı bir dünya bu. Yazık ki böyle. Ama bu dünyayı ben bu hale getirmedim. Ama her şeyin baştan beri farkındaydın. Cin gibisin ya. Sen de bal gibi farkındaydın. Ama beceriksiz ve zayıftın. Her yenilgide gidip ananın dizine dayar gibi... Başını geçmişe verip ağlamak kolaydı tabii. Hop hop hop, dur bakalım orada. O geçmişin senin üzerinde ananın emeği kadar hakkı varsa gider kucağında ağlarsın. Ama senin gibi yüzü hep geleceğe dönük yaşamış bir adam bunu bilemez tabii. Kayda değer bir geçmişin olmadı ki senin. Öyleyse saatlerde ne konuşuyoruz burada? Hala anlamadın mı? Ben burada yokum aslında. Bu senin kendinle sohbetin. Neyse, devam edelim biz. Vakit daralıyor. O gece adadan dönerken bitti demiştim. Bir daha görüşmeyiz artık. Ama aylar sonra bir akşam gelip kapımı çaldım. 1978 yılıydı. Bahardı galiba. 11 Mart 1978 Cumartesi. Vay vay vay. Hayatım boyunca aşık olduğum tek kadını tanıdığım gün. Ne var bunda şaşacak? Kapıyı açıp da seni karşımda görünce amma da şaşırmıştım. İçeri girdik, oturduk. Bütün bedenini saran, zır salak bir ifadeyle ve yüzünde kocaman bir gülümseyişle hiçbir şey söylemeden bana bakıyordun. Tuhaf, komik bir halim vardı. Dayanamayıp ben de gülmeye başladım. Sonunda, ne var oğlum, kafayı mı yedin diye sorunca mesele anlaşıldı. Ben aşık oldum Barış. Bir daha da hiç susmadın. Oturup uzun uzun, sadece birkaç saat önce tanıştığın o kızı anlatmaya başladın. Yüzünü, sesini, cesaretini, konuşurken nasıl bir yandan da saçlarını geriye attığını, saçlarına ışık vurunca içinde kızıl bir ışığın dolaştığını, bir şey düşünürken dudaklarını dişlediğini, soru sorarken gözlerini kocaman açtığını, çay bardağını tutarken komik bir şekilde serçe parmağını havaya kaldırdığını, gülünce sağ yanağında belli belirsiz bir gamze oluştuğunu ama galiba kendisinin henüz bunun farkında olmadığını, bileklerinin incecik, ellerinin küçücük olduğunu. Boynuna sardığı fuları ucundan çekip çözmemek için bütün gün nasıl da kendini zor tuttuğunu. Sabaha kadar döne dolana Sedef'i anlattım. Aylar öncesinde Burgaz'da o soğuk Ekim gecesinde yaşananlar çoktan geride kalmıştı. Daha kapının önünde yüz yüze geldiğimiz an unutmuştuk her şeyi. Şimdi önümüzde aşk vardı. Sarı sıcak, tozlu yaz günlerinin ardından aniden patır patır bastıran sonbahar yağmurları gibi aşk ikimizin arasında birikmiş bütün o hıncı, öfkeyi, kırgınlığı alıp götürmüştü sanki. O güne dek yaşadığımız ilişkilerde sen de ben de hoşlandığımız kızlarla sevgili olmuştuk ama henüz aşk denebilecek kadar içimize oturan bir şey yaşamamıştık. Sedef'in sende yarattığı bu hal ikimize de yabancıydı. Bir o kadar da heyecan vericiydi. Adama durduk yere şarkılar, türküler, şiirler söylettiren, bir duble rakıyla zil zurna sarhoş eden bir şeydi. Aynı zamanda bulaşıcı bir şeydi galiba. Aşık olmadığım halde sana uyup saatlerce aşkı konuşmak benim de hoşuma gidiyordu. Elimizdeki bütün şiir kitaplarını önümüze yayıyor, içinden sevdaya, aşka dair dizeleri seçip belleğimize yazıyor, sonra da Dalyan sahilinde doğan güne, Fenerbahçe'de batan güneşe, Kalamış'ta, mehtaba, ıslak kaldırımlarda ağır ağır yürürken üzerimize inen yağmura, gökyüzünden kayıp giden yıldızlara, bir uçtan bir uca şehrin her köşesine, her anına aşkı anlatıyorduk. Ama ne yapsan, ne etsen yetmiyordu sana. Yüreğinde aniden güneş görmüş, bahar dallarındaki tomurcuklar gibi baş veren sevda sözleri hiçbir yere sığmıyordu. Bir gece yine geç vakit, elinde bir kutu boya, cebinde fırça ve gözlerinde tuhaf bir ışıkla kapımdaydın. ''Hadi gel, bu gece yazıya çıkalım.'' dedin. Gecenin bir vakti Dalyan'dan çıkıp yola koyulduk. Sedef'lerin evi Fener Yolu istasyonunun hemen arkasındaki sokaktaydı. Yazıyı sen yazacaktın. Benim işim neredeyse her gece her duvara bir siyasi slogan yazılan o günlerde dosta düşmana rezil olmayasın diye erkeğe yatmaktı. Solcu gruplardan biriyle karşılaşsak bütün karizman çizilecekti. Yok, polise yakalansak derdimizi anlatıncaya kadar ölümlerden ölüm beğenecektik. Şansımıza bir çıkmaz sokakta oturuyordu Sedef. Yolun bir başını tutmak yeterliydi. Ben sokağın başında durmuş, etrafı keserken sen de fırçayı boyaya daldırıp işe giriştin. Tam ben sana mecbur yazmıştın ki sokağı inim inim inleten bir düdük sesiyle olduğumuz yerde donup kaldık. Bu da nedir demeye kalmadı, bekçinin fener ışığında duvarın dibinde elinde fırçayla kabak gibi ortaya çıktın. Meğer sokağın diğer başında sadece yayalar için bir geçiş daha varmış. İkimiz iki yandan o ihtiyar bekçiye derdimizi anlatıncaya, onu o duvarda masum bir aşktan başka hiçbir şey olmadığına inandırıncaya kadar akla karayı seçtik. Sonunda adamcağız bizi bırakmaya razı olmuştu ama bu sefer de senin gitmeye niyetin yoktu. Ağzından girdin, burnundan çıktın, bekçiyi işi bitirmeye ikna ettin. Ben sana mecburum. Ne demek lan ben sana mecburum? O öfkeli ve meraklı bekçiye bu üç kelimenin manasını anlatmak da bana düştü haliyle. Aslında sen iyi bir adamdın be Barış. Hiç yalnız bırakmadın beni. Her sıkıştığımda yanımdaydın. Ama boş yere ne çok kavga ederdik. Ederdik. Yiyip bitirdik birbirimizi. Ne oldu? Öldün gittin işte. Şimdi bu küslük nasıl içime oturdu biliyor musun? Sahi en son niçin küsmüştük biz? Düşündüm çıkaramadım. 6-0 meselesi. Yok yahu. Bunadın oğlum sen. Çükün de kalkmıyordur artık senin. Uğraşma benim çükümle. Aslanlar gibi maşallah. Tamam ulan, şimdi hatırladım. Evlilik yıldönümümüzdü. Ekibi bizim evde toplamıştık. Bir ara ben, bu 6-0, ölene kadar sana da bana da yeter deyince esip gürlemiştin. Sonra da sus ulan, içine yandığımın bir kere de sus be diye bağıra çağıra çıkıp gittin. Sinan bile durduramadı seni. En büyük cimbom, başka büyük yok. Sanki o 6-0'da kalpten gitmedin, şimdi ölüp gidecek ne vardı be oğlum? Ölmedim ben. Ne demek ölmedim? Ölmedim işte, cinayetti. Saçmalama, ne cinayeti ya? Gerçi otopsi sonucu 2 ay sonra çıkacak ama adli tıptan cinayet olduğu kanaatinde değiliz demişler. Beni duymuyor musun? Sana cinayetti diyorum. Hayda, ne yapacağız biz seninle ya? Güney'i de yakalım diye tutturdu. Kafam karma karışık. Sen ne diyorsun bu işe? Ben diyeceğimi dedim. Dur gitme, lafım bitmedi daha. Sedef'e sormak, laf bitmez oğlum, benden bu kadar. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.